Ayrım 32, Kin, Robert Ludlum, sayfa 375. Lent susup derin bir soluk aldı. Parmakları yine göğsündeki altın hacca gitti. Aklına aynı şey gelmişti ve bunun ıstırap verdiği de belliydi. Adrian adamın neler hissettiğini anladı. Kendisi de Şampoluk dağlarında aynı şeyleri duymuştu. Dakkakos kasayı bulsaydı ne yapacaktı? Lent delici bakışlı gözlerini Adrian'a dikti. Bilmiyorum, o merhametli bir erkekti. Çok acı veren sorulara, yine ıstırap veren cevaplar aramanın acısını biliyordu. Onun içinde acıma duygusu kararını etkileyecekti sanırım. Bununla birlikte kendisi aynı zamanda gerçekçi bir insandır. Sonuçları düşünür, her şeyi ölçer ve tartardı herhalde. Size daha fazla bir şey söyleyemem artık. Siz bu ölçmek sözcüğünü fazla kullanıyorsunuz değil mi? Sonuçları ölçüp tartmak. Bu sizi rahatsız ediyorsa özür dilerim. Öyle. O halde beni bağışlayın ama sizi daha fazla rahatsız etmemeliyim. Buraya gelmek için izninizi istemiştim fakat fikrimi değiştirdim. Buradan gideceğim. Rahip ayağa kalktı. Bunu basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Adrian sert sert kısacası diye çıkıştı. Bu beni ilgilendirmiyor. Lent hemen bu bakımdan siz avantajlısınız diye takıldı. Anlayacağınız ben sizinle ilgileniyorum. Sezdiğiniz şeylerle ilgilenmekteyim. Rahibi susturmaya imkan yoktu. Öne doğru bir adım attı. İnsan yemin edip kendini bir dine verdikten sonra kuşkuların silindiğini mi sanıyorsunuz? 7000 yıldır süren insan ilişkilerinin bizler için yok olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sırtımızda nasıl bir cübbe, nasıl bir kılık olursa olsun insanlığı unutabilir miyiz? Yüzyıllar boyunca kaç tanrı, kaç peygamber, kaç kutsal insan yaratılmıştır? Bunların sayısı bağlılığımızı azaltır mı? Sanmıyorum. Herkes ancak kendi kabul edebileceğini benimser. Kendi inançlarını başkalarınınkinden üstün tutar. Korkarım bundan 1000 yıl sonra bilginler bizlerin kalıntılarını inceleyerek inançlarımızın, bağlılığımızın çok acayip olduğu sonucuna varacaklar. Tıpkı bizim başkalarının kutsal buldukları şeyleri birer efsane saymamız gibi, onlar da bizim için kutsal olan şeylere masal diyecekler. Gördüğünüz gibi benim kafam bunu alıyor. Fakat ben kendi devrimde dinime bağlandım. İnsanın inancı olmamasındansa olması çok daha iyidir. Ben inanıyorum. Bu benim için yeterli. Adrian hatırladığı sözleri tekrarladı. Kutsal ilişkiler ölümlü insanlar tarafından bozulamaz, öyle mi? Lent kısaca bu yeterli dedi. Bunu kabul edeceğim. Sonunda Aquinas'ın dersleri geçerli. Bunların kimsenin malı olmadığını da eklemeliyim. Mantık işlemez hale geldiği zaman, yani son engelde inanç mantık yerine geçer. Bende bu inanç var. Fakat ölümlü olduğum için de zayıfım. Kendimi daha fazla sınayacak dayanıklılığa sahip değilim. Onun için inancımın huzuruna sığınmalıyım. İnancım olması olmamasından daha iyidir. Rahip elini uzattı. Hoşça kalın Adrian. Fontin uzatılan eli sıktı. Beni rahatsız edenin inançlarınızın, bağlılığınızın verdiği küstahlık olduğunu biliyorsunuz. Bunu başka nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Anlıyorum. İtirafınızı da kaydettim. Bu küstahlık ruhun ölümüne yol açan günahların birincisidir. Bu arada genellikle dikkat edilmeyen bir günah daha vardır. O da gururdur. Bu da bir gün bizi öldürebilir. O zaman da geriye hiçbir şey kalmaz genç dostum. Lent dönerek küçük salonun kapısına gitti. Sağ eliyle kapıyı açmış, sol elinde de altın haçı tutuyordu. Adrian'a bir kez daha baktıktan sonra odadan çıkıp kapıyı kapattı. Fontin bir sigara yaktıysa da hemen bastırıp söndürdü. Çok fazla sigara ve az uykudan ağzı zehir gibi olmuştu. Kahve makinesine gidip bir fincanı doldurdu. Bir saat önce Lent kahve ibriğini sıcak tutan tepsiyi incelerken parmaklarını yakmıştı. Adrian o din adamının hayatta pek çok şeyi sınayan biri olduğunu anlamıştı. Bununla birlikte rahip o son sınamayı kabul edememiş çıkıp gitmişti. Bu harekette bir dürüstlük vardı. Adrian ben annemin karşısında böyle dürüst davranmadım diye düşündü. Jane'e yalan söyleyememişti. Bunun yararsız olacağını biliyordu. Annesi yalanı hemen anlardı. Yine de ona gerçeği söyleyememişti. Çok daha büyük bir hainlik yapmış, annesinden kaçmıştı. Henüz onunla karşılaşmaya hazır değildi. Dışarıdan yankılanan ayak seslerini duydu. Kahve fincanını bırakarak odanın ortasına doğru yürüdü. Kapı açılarak Barbara içeriye girdi. Genç kadının geçmesi için kapıyı sırtında hala laboratuvar gömleği bulunan, bağ gözlüğü taktığından, gözleri olduğundan iri gözüken yaşlı bilim adamı tutuyordu. Barbara'nın daima neşeli ve sıcak olan gözlerinde mesleğiyle ilgili bir heyecan vardı. Genç kadın, "Doktor Şair işini bitirdi," diye haber verdi. "Kahve içebilir miyiz?" "Tabii." Adrian masaya gidip iki fincana kahve doldurdu. Bilgin de birkaç dakika önce Landon kalktığı koltuğa yerleşti. Şair kucağına bir sayfa kağıdı bırakarak mırıldandı. "Lütfen sade olsun. Arkadaşınız gitti mi?"
"Evet, gitti."
Kahveyi alan yaşlı adam, "Durumu biliyor muydu?" diye sordu.
"Açıkladığım için biliyordu. Kararını verdi ve buradan gitti."
Şair gözlüğünün arkasında iri duran yorgun gözlerini kırpıştırdı. "Bunu iyi anlıyorum. İkiniz de oturun." Barbara kahvesini aldıysa da oturmadı. Bilim adamıyla bakıştılar ve Adrian şairin karşısına otururken genç kadın pencereye gitti. "Andrew, belge hakiki mi?" dedi. "İlk sorunun bu olması gerekiyor sanırım."
"Hakiki mi? Zaman, malzeme, yazı ve dil için bunu söyleyebilirim. Yani bu bakımlardan yapılacak araştırmalar sonucu belgenin hakiki olduğu söylenebilir. Kimya analizleri ve ışınlarla yapılacak testler uzun zaman alır. Ancak ben o dönemden kalma yüzlerce belge gördüm. Onun için bu bakımlardan belgenin hakiki olduğunu kabul edeceğim. Şimdi yazılanların gerçek olup olmadığına geçelim. Bunu ölümü bekleyen yarı deli bir adam yazmış. Hem de çok acımasız ve acı veren bir ölümü. Bu konuda kararı vermek başkalarına düşer. Eğer karar verilmesi gerekiyorsa tabii."
Şair kahve fincanını yanındaki masaya bırakıp kucağındaki kağıdı alırken Adrian'a baktı. Genç adam sesini çıkarmayınca bilgin devam etti. "Parşömendeki yazılara göre ertesi gün öğleden sonra arenada hayatını kaybedecek olan mahkum İsa adında bir devrimcinin kendisine verdiği Petrus adını reddediyor. Kendisinin bu ada layık olmadığını söylüyor. Ölümünün de doğumundaki isimle kaydedilmesini istiyor. Bu ad Bethsaidalı Simon. Kendisi kurtarıcısına kötülük ettiği için büyük bir günah işlediğini düşünerek acı çekiyor. Çünkü Calvary'de çarmıha gerilen adam Nazaretli İsa değilmiş." Yaşlı bilgin sustu, sanki sözünü yarıda kesmiş, kelimeler ortada kalmıştı. "Aman Tanrım." Adrian oturduğu yerden fırladı. Pencerenin yanında duran Barbara'ya baktı. Genç kadının onun bakışlarına bir şey söylemeden karşılık verdi. Adrian şaire döndü. "Bu kesin mi?"
"Evet, adam büyük acı çekiyormuş. O İsa'nın üç havarisinin marangozun arzusuna karşı gelerek bildikleri gibi hareket ettiklerini yazıyor. Pilate'nin muhafızlarına para vermişler ve onların yardımıyla baygın İsa'yı zindandan almışlar. Onun yerine idama mahkum bir suçluyu koymuşlar. Boyu ve genel görünüşü İsa'ya benzeyen suçluya marangozun kılığını giydirmişler. Ertesi gün çılgına dönmüş kalabalık başındaki diken çelenk dolayısıyla yüzü kan içinde kalmış adamı İsa sanmış. Bu beyazlı adam çarmıhın dibinde de çarmıhta da İsa sanılmış. Oysa bu Mesih dedikleri adamın arzusu değilmiş."
Adrian sözleri hatırlayarak hafif bir sesle bilginin sözünü kesti.
"Çünkü hiçbir şey değişmemekle birlikte her şey değişiyor."
Şair devam etti. "İsa'yı arzusuna karşı gelerek zindandan alıp götürmüşler. Oysa İsa'nın amacı yaşamak değil, ölmekti. Parşömen bu konuda çok kesin."
Adrian "fakat" diyebildi. "İsa ölmemiş, o yaşamış."
"Evet."
"Çarmıha da gerilmemiş."
"Hayır, insan bu belgeyi yazan adamın sözlerini kabul ederse öyle olması gerekiyor. Yalnız onun bunu yazdığı sıradaki şartları da düşünmek gerek. Kendisi aklını kaybetmek üzereymiş sanırım. O parşömenin yazarı çılgına dualar, yaslı feryatlar ediyor. Düşünceler bir an gayet berrak, sonra birden belirsizleşiyor. O bir çılgın mı, yoksa kendisini tam anlamıyla dine vermiş, suçundan yakınan bir adam mı? Yalancı mı, günahkar mı? Ne yazık ki bu belgenin 2000 yıl önce yazılmış olması buna inanılır bir hal veriyor. Başka koşullar altında olsa bu belgeye inanılmazdı. Nero'nun çılgınlıkları devrini hatırlayın. Bu toplumsal, siyasi ve dini bir çılgınlık devriydi. O günlerde insanlar çoğu zaman kurnazlıkları sayesinde sağ kalabiliyorlardı. Bu yazıyı yazan aslında kim?
Belge bunu açıklıyor işte. O adam Bethsaidalı Simon.
Bilgin, yazar Bethsaidalı Simon olduğunu iddia ediyor diye cevap verdi. Simon Petrus'un ilk Hristiyan kurbanlarla ölüme gittiğine dair bir kayıt yok.
Böyle bir olay bir efsanenin bir bölümü haline gelirdi. Fakat İncil'le ilgili araştırmalarda böyle bir durumdan söz edilmiyor. İşin aslı böyleyse ve fark edilmemişse çok büyük bir hata olur değil mi?
Bilgin gözlüğünü çıkarıp kalın camları önlüğüyle sildi. Adrien, söylemeye çalıştığınız nedir diye sordu.
Yaşlı adam gözlüğünü takınca düşünceli, hüzünlü gözleri yine irileşti. Korkunç bir ölüme mahkum edilen Romalı bir vatandaşın böyle bir hikaye uydurduğunu bir an düşünelim. Bu hikaye nefret edilen bir devrimciyi, tehlikeli bir dini yalancı çıkarmaktadır. Hem de bunu inanılacak bir şekilde yapmaktadır. Böyle bir insana praetorlar, konsüller, hatta Sezar bile iyi davranır. Bu tür hikayeleri pek çok kimsenin denemiş olduğunu da söylemeliyim. Bunu bu ya da o şekilde yapmaya kalktılar. Onlardan geriye böyle pek çok itiraf kırıntıları kaldı. İlk kez elimize böyle tam bir itiraf geçiyor. Bunun diğerlerinden farklı olduğunu kabul etmemiz için bir neden var mı? Sadece tam olduğu için mi bunu yapacağız? Tarihte böyle hünerli kimselerin hayatta kalmayı başardıklarına sık sık rastlanır.
Adrien konuşan bilim adamını dikkatle süzüyordu. Onun sözlerinde garip bir endişe vardı.
''Sonunda siz ne düşünüyorsunuz Doktor Shire?'' diye sordu.
Bir sessizlik oldu, çok anlamlı bir sessizlik. Adrien ısrar etti, Shire durakladı.
''Çok olağanüstü bir belge. Peki bunda marangoza ne olduğu yazılı mı?''
Shire gözlerini Adrien'dan ayırmadan konuştu.
''Evet, İsa 3 gün sonra kendi canına kıymış.''
Kendi canına mı kıymış? Fakat bu bilinen her şeye ters düşüyor.
Bilim adamı yumuşak bir sesle onun sözünü kesti.
Evet öyle. İtirafta marangozun ölümüne engel olanlara bela okuduğu, fakat sonunda Tanrı'ya seslenerek onları bağışlaması için yalvardığı yazılı.
Fakat bu akla uygun.
Başka türlü olabilir mi? O dönemde yaşayabilmek için insanların çok zeki olmaları gerekiyordu Bay Fontaine.
Çünkü hiçbir şey değişmemekle birlikte her şey değişiyor.
Parşömen ne durumda?
Bilim adamı çok iyi korunmuş diye karşılık verdi. Havası alınmış kaba hayvani yağların karışımını ilave etmişler. Sonra bunu ağır doğal kristalle kaplamışlar.
Ya diğer belgeler?
O kağıtlarda filioque inkarları var. Bunlara itiraz edenlerin iddia ettiği gibi de belgeler tam sayılmaz. O arami belgesiyle madeni bir ruloya yazılmış. Bunu açmak için epey zaman ve çalışmaya gerek olacaktır.
Adrien oturdu. Bilim adamının elindeki kağıdı göstererek bu itirafın tam çevirisi mi diye sordu.
Evet, yeterli sayılacak bir çeviri. Fakat henüz işlenmemiş. Yani bir tez olarak bunu bu şekilde sunmazdım.
Onu bana verebilir misiniz?
Her şeyi alabilirsiniz.
Shire'ın uzattığı kağıdı aldı Adrien.
O parşömende, bütün belgelerde sizin.
Fakat onlar bana ait değil.
Bunu biliyorum.
O halde neden? Onları size vermem için bana yalvaracağınızı sanıyordum. Belgeleri inceler, dünyayı şaşırtabilirdiniz.
Bilim adamı yine kalın camlı gözlüğünü çıkardı. Gözlerinden yorgunluğu okunuyordu. Hafif bir sesle konuşmaya başladı.
Bana hiç ummadığım bir şey getirdiniz. Hem de çok korkutucu bir belge. Bununla uğraşamayacak kadar yaşlıyım.
Anlayamıyorum.
O zaman düşünmenizi söyleyeceğim. Bir ölüm reddedilmiş, bir hayat değil. Fakat aslında sembol olan ölümdür. Eğer o sembol konusunda sorular sormaya başlarsanız, sembolün anlattığı her şeyden kuşkulanılmasına yol açarsınız. Böyle bir şey yapmakla da haklı çıkılacağını sanmıyorum.
Adrien bir an sesini çıkarmadı.
Yani gerçeğin bedeli çok yüksek, bunu mu söylüyorsunuz?
Eğer bu gerçekse tabii. Ama yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Bu parşömen çok eski devirden kalmış. Her şey var olduğu için kabul edilir. Homeros hikayeler uyduruyor ve yüzyıllar sonra insanlar içlerinde tek gözü devlerin bulunduğu mağaralara gidecek deniz yollarını arıyorlar. Böylece Homeros'un hikayesi gerçek haline geliyor. Froissart tarihi gerçeklerden uzak bir şekilde yazmıştır. Ama kendisi gerçek bir tarihçi olarak kabul olunmuştur. Sizden sonuçları tartmanızı istiyorum.
Adrien yerinden kalkarak dalgın dalgın duvara doğru gitti. Land'in baktığı düz gölgede kalan beyaza boyalı duvara yaklaştı.
Bir süre her şeyi burada tutmanız mümkün mü?
Belge bir laboratuvar kasasına konulabilir. Size de makbuzu yollarım.
Adrien Fontaine.
Evet, bir kasa.
Bu başka bir kasada kalabilirdi.
Belki de kalması daha iyi olurdu. Bu belgenin ne kadar süre kalmasını istiyorsunuz Bay Fontaine?
Ne kadar süre mi?
Evet, kasada ne kadar süre kalacak?
Bir hafta, bir ay, 100 yıl, bilmiyorum.
Manhattan'daki gökdelenlere tepeden bakan otel penceresinin yanında duruyordu Adrian. New York uykuya dalmış gibi gözüküyordu ama aşağıda yollardaki sıra sıra ışıklar bu görünümü yalanlamaktaydı. Saatlerce konuşmuşlardı. Adrian kaç saat konuştuklarını bilemiyordu. O anlatmış, Barbara da dinlemişti. Genç kadın çok yumuşak davranarak ona her şeyi söyletmeye çalışmıştı. Aklının başına gelebilmesi için yapması, içinden çıkması gereken o kadar çok şey vardı ki. Birden telefon çaldı. Bu ani seste insanı korkutan bir şeyler sezdi Adrian. Birden döndü. Hissettiği paniğin gözlerinden okunduğunun farkındaydı. Barbara koltuktan kalkarak sakin sakin onun yanına geldi. Uzanıp Adrian'ın yüzünü avuçlarının arasına aldı. Böylece panik geçti.
Bu ara kimseyle konuşmayı istemiyorum.
O halde konuşma. Telefondaki her kimse ona sabah aramasını söylersin.
Bu çok basitti. Gerçek. Telefon tekrar çaldı.
Adrian yatağın yanındaki masaya gidip ahizeyi eline aldığı sırada ne yapmak istediğinden emindi ve gücüne güveniyordu.
Adrian, Tanrı aşkına, New York'ta durmadan seni arıyoruz. Askeri savcılık bürosundan Tarkington adında biri bize bu numarayı verdi.
Arayan Nevinson işe aldığı avukatlardan biriydi.
Ne var? O iş oldu. Bunca çabamızın karşılığını göreceğiz. Başkent alt üst oluyor. Beyaz Saray'da panik çıktı. Senato'nun soruşturma komitesiyle bağlantı kurmak üzereyiz. Bize özel bir savcı gerekiyor.
Elinizde kesin delil var mı?
Daha fazlası da var. Tanıklar, itiraflar, hırsızlar yakalanmamak için kaçıyorlar. Tekrar iş başındayız, Fontaine. Bizimle berabersin değil mi? Harekete geçebiliriz artık.
Adrian cevap vermeden pek kısa bir süre düşündü.
Evet, sizinle beraberim.
Hareket etmek önemliydi. Belirli mücadeleler devam ediyor, bazılarının da sona erdirilmesi gerekiyordu. Asıl sorun bu konularda karar vermesini bilmekti.
Kitabın sonu. 12 Ocak 2014. Sayfa 384.